Otomotiv sektöründeki son gelişmeleri, yenilikleri konu alan, otomobil alacak ya da satacak olanların tüm sorularına yanıt bulacağı Otomobil Gazetesi, Ahmet Çelik'in sunumuyla Radyo 1'de.
Radyo 1'den Otomobil Gazetesi'ne merhaba. Ben Ahmet Çelik. Bu 25 yıllık bir otomobil gazetecisiyim. Ama bu ilk radyo deneyimim. O yüzden gerçekten çok heyecanlıyım. Gazetecilik mesleğimde neredeyse 40 yıllık bir serüvenim var. Ama inanın radyo başında bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim. Neyse, adından da anlaşılacağı gibi Otomobil Gazetesi bizim 20 yıllık benim ilk web sitesiyle başladığım, daha sonra YouTube'unu yaptığımız, daha sonra dijital günlük gazetesini yaptığımız Otomobil Gazetesi markamız. Şimdi Radyo 1'de mikrofonlarla hayat buluyor. Ben de bu grupta çıkan Yeni Birlik Gazetesi'nde otomotiv yazarlığı yapıyorum. Otomotiv editörlüğü yapıyorum. Günlük gazetelerde bir gelenek var. Her pazartesi günü, pazartesiden pazartesiye çıkıyor sayfalar. Yani bugün aslında seçmemizin sebeplerinden bir tanesi de o oldu. Hani günlük gazetelerdeki haberleri değerlendiririz. Pazartesi günlük gazetelerdeki otomotiv gündemine bir göz atarız diye başladık. Dolayısıyla Otomobil Gazetesi olarak bu ilk heyecanı sizle paylaşmak istedim. Tabii şimdi otomobil deyince aslında son bir haftadan beri ÖTV vergisi, matrahları, fiyatlar, ikinci ellerden başka bir şey konuşulmuyor. Ama ben otomobil gazeteciliğine başladığımda da ilk haftalık bir otomobil dergisi Otohaber'de başladım. Ve 14 sene haftalık otomobil dergisinin yayın yönetmenliğini yaptığımda en başta düşünüyordum ki bir haftalık otomobil dergisinde haftalık olarak bu kadar çok ne yazılabilir? 80 sayfa, 100 sayfa diye. Böyle düşündüğüm bir dergiyi 14 sene boyunca her hafta çıkardım ve gördüm ki aslında otomobil başlı başına bir kültür, başlı başına bir tutku ve dünyada yaşayan hemen hemen her insanın öyle veya böyle bir şekilde temasının olduğu, ilgisinin olduğu bir meta. Meta derken aslında baktığınız zaman otomobil bir eşya. Yani evin önüne bıraktığınız bir eşya. Ama bu öyle ruhu olan bir eşya ki insanların aşık olduğu, işte kız çocuğu gibi işte kız isimleri verdiği, erkek çocuğu gibi erkek çocuğun isimlerini verdiği, parası olanın olmayanın tutkuyla bağlandığı bir eşya aslında. Ama bunun arkasında tabii bu eşyanın arkasında aslında çok büyük bir kültür, çok büyük bir bilgi birikimi, çok büyük bir mühendislik var. Dolayısıyla aslında otomobil hani ya alt tarafı bir otomobil deyip geçiyoruz ama aslında bunca yıllık bir deneyimle söylüyorum. Otomobil başlı başına bir kültür, başlı başına bir tutku, bir sevda, bir aşk. Yani insan hangi eşyasına aşık olur, hangi eşyasına isim verir, onu bir düşünürseniz otomobilin buradaki farklılığı da ortaya çıkacak. Şimdi tabii ÖTV'yi, belki de bu programı dinleyenler ÖTV'yi ne zaman konuşacağız diye düşünüyorlar ama ben öncelikle otomobil kültürü, otomobil mantığı, otomobil felsefesiyle başlamak istedim. Çünkü benim için en değerli şey bunlar. Onun dışında zaten yani ticari olarak da işte baktığınız zaman da yatırım olarak da baktığınızda otomobil bir meta. Şimdi eğer otomotivle ilgili, otomobille ilgili bir şeyler sormak isterseniz WhatsApp hattını vermek istiyorum. 0532 565 2102 numaradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz 0 kilometre, ÖTV, ikinci el gibi konularda bilgimiz doğrultusunda açıklama yapmaya çalışırız. İlerleyen dakikalarda otomotiv gazetecilerinden dostum Ufuk Sandık konuğumuz olacak. Hem Sabah Gazetesi'nin otomotiv editörü hem de Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin de başkanı. Ufuk Sandık'la hem sektörü hem bu güncel olayları, belki otomobil gazeteciliğini uzun uzun konuşacağız. Şimdi tabii en önemli yani şu anda yani Türkiye için otomobilin bir başka önemi daha var. O da şu: bizim için otomobil aslında bir yatırım. Baktığınız zaman ev gibi, araba gibi. Bu işten kimi insanların kâr ettiği, kimi insanların zarar ettiği, kimi insanların yatırım aracı olarak gördükleri bir mal aslında. Dolayısıyla ticaretin de içinde olduğu bu sektör ve son dönemde geçen haftadan beri en çok konuşulan konu ÖTV düzenlemesi. İsterseniz biraz yavaş yavaş ÖTV düzenlemesine girelim ve bu ÖTV düzenlemesiyle ne oldu? ÖTV indirimi mi yapıldı? Fiyatlarda bunlar araç fiyatlarını nasıl etkileyecek? Biraz ben biraz onlardan bahsedeyim istiyorum. Bildiğiniz gibi biz otomobillere hem KDV ödüyoruz hem de özel tüketim vergisi ödüyoruz. Bu özel tüketim vergisi birkaç sene öncesinden itibaren bizde matrah denilen, aslında Türkçe karşılığı barem olan, çeşitli baremlere ayrıldı. Ve dolayısıyla o araçların fiyatlarına göre de vergi oranları arttı. Yani şöyle ki mesela %45, %50, %80'lik ÖTV oranlarına göre otomobillerin fiyatları belirlendi. Uzun bir zamandan beri zaten ÖTV indirimi gelir mi gelmez mi diye tartışılırken, konuşulurken geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ÖTV matrahlarında değişiklikler yapıldı. Yani aslında bu bir indirim değil, bir otomobillerin satışları için bir pansuman niteliğinde bir operasyon yapıldı. Dolayısıyla 85 bin lira olan üst limit 92 bin liraya çıktı. Şimdi çok da böyle rakamlara bölerek de rakamlara girerek de aslında bu çok da boğmak da istemiyorum konuyu. Ama bu yapılan ÖTV düzenlemesiyle otomobil fiyatlarında belirgin oranda bir düşüş yaşandı. O da vergi oranlarının düzenlenmesiyle. Ama burada en çok dikkat en çok bence önemli olan konu yerli otomobillerin ve hibrit otomobillerinin ön plana çıktığı. Çünkü devlet yerli otomobil, yerli derken Türkiye'de üretilen, işte bunlar ne? Renault, Fiat, Toyota, Hyundai gibi Türkiye'de fabrikası olan, Türkiye'de üretilen araçların baremlerinde önemli değişiklikler yaptı. Ve dolayısıyla hem yerli otomobillerde hem de hibrit otomobillerde yaklaşık 40 ila 53 bin arasında bir indirime neden oldu. Tabii bu hem pazarı çok hareketlendirdi, hem tüketiciyi heyecanlandırdı, ama onun dışında bir başka sorun daha ortaya çıktı. Pandemi sebebiyle tedarik sorunu zaten yaşanıyordu. Yani dolayısıyla bu indirimler yapıldı, pazar açıldı. Özellikle yerli otomobiller ve hibritler için bir can suyu oldu bu iş, ama baktığınız zaman bugün yine işte sosyal medyadan özellikle baktığınız zaman kimse otomobil bulamamaktan, istediği otomobili bulamamaktan, bulduğu otomobili 4-5 ay ötesine almaktan dolayı şikayeti var. Dolayısıyla çok önemli bir can suyu oldu, ama sonuçta çok önemli bir hareket kazandırdı. Ama istenilen sonucun elde edilmesi için, aslında pazarın tamamen açılması için tedarik zincirinin de açılması lazım. Pandemi sebebiyle bir şu anda uzun uzun bahsetmeyeceğim bir çip krizi sebebiyle de otomobillerde aslında bir sıkıntı yaşanıyor. Tabii burada sıfır otomobillerde bir pazar açılması oldu ama asıl tabii yani Türkiye'de asıl en önemli pazar ikinci el pazarı. Şöyle ifade edeyim, yıllık yaklaşık ortalamayla 600 bin otomobil satılıyorsa, sıfır otomobil satılıyorsa bunun neredeyse 10 katı kadar, 8-10 katı kadar da ikinci el satılıyor. Dolayısıyla ikinci el pazarı çok daha burada önem kazanıyor. Çünkü Türkiye'de ikinci el pazarı çok daha dinamik, çok daha aktif. Yani bu hani 10 milyon, 8 milyon deniyor ama tabii bunların hani belli bir kısmı %10'u, %15'i mükerrer. Yani işte galerinin galericiye sattığı otomobillerden oluşuyor. Şimdi tabii herkesin merak ettiği konu aslında bu ikinci eli nasıl etkileyecek diye. Hafta sonu ve bugün ikinci elcilerle görüştüğümde aslında ikinci elde çok da büyük bir patlamanın yaşanmayacağını, daha doğrusu ikinci elde sıfır yapılan bu ÖTV indiriminin, ÖTV matrah düzenlemesinin ikinci eli olumsuz etkilemeyeceği konuşuluyor. Dolayısıyla yine fiyatlar aynı şekilde devam edecek. Yaklaşık bir 2-3 ay bu alışılmış fiyatlar üzerinden gidecek ama baktığınız zaman fiyatların yüksekliği önemli. Yani sonuç olarak yine tabii en güncel ÖTV'yi konuştuğumuz için ikinci elde de yani ÖTV'nin etkisi şu anda kısa sürede pek olmayacak. Ama her şeye rağmen uzun bir zamandan beri beklenilen, konuşulan bu ÖTV matrağının da ancak bir senelik olduğunu akıldan çıkarmamak lazım. Bu düzenleme bir senelik bir düzenleme. Bir senelik düzenlemeden sonra ancak bundan sonra ÖTV indirimi gelir mi, gelmez mi ve konuşabiliriz ama hani ben bu Türkiye'nin ekonomik şartlarında ÖTV'de herhangi bir indirimin olmayacağını, olamayacağını ama çeşitli düzenlemelerle biraz böyle tıkandığı zaman can suyu verileceğini düşünüyorum. Ama sonuçta baktığınız zaman Türkiye birkaç yıl öncesine kadar yıllık otomobilde 1 milyonluk satışı yakalamış bir ülke. Baktığınız zaman 1 milyonluk satış yüksek gibi gözükse de aslında 83 milyonluk bir ülkede 1 milyonluk pazar çok da büyük değil. Avrupa ülkelerinde bu rakamlar çok daha fazla. Ama yani yine de bizim ekonomik şartlarımıza baktığımızda bizim otomobille olan iletişimimize baktığımızda çok da fena değil. Çünkü her şeye rağmen, pandemiye rağmen pazar çok düşmedi. Yine bir şekilde satışlar işte 500-600 binleri buldu. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Arkasından konuğum Ufuk Sandık'la beraber yine otomotivi konuşacağız.
Radyo 1. Aynı frekanstayız.
Thank you. Kaç mevsim bekledim dönersin diye, şu garibi arayıp sorarsın diye. Kaç mevsim bekledim dönersin diye, şu garibi arayıp sorarsın diye. Gözlerim yollarda, ismin dilimde. Gözlerim yollarda, ismin dilimde. Belki feryadımı duyarsın diye. Belki feryadımı duyarsın diye.
Çiçekler açsın, böcekler öpsün.
Yeter ki sen gel, istersen her gün yağmur yağsın. Ben razıyım, yeter ki sen gel, istersen her gün yağmur yağsın.
Radyo 1. Aynı frekanstayız.
Evet, Radyo 1'de Otomobil Gazetesi isimli otomotiv içerikli programda. Şimdi ilk konuğum hem çok eski arkadaşım hem de otomotiv gazeteciliğinin en önemli isimlerinden bir tanesi Ufuk Sandık. Ufuk merhaba.
Merhaba Ahmet.
Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu ilk programda bu heyecanı benimle paylaştığın için, konuk olduğun için.
Açıkçası ben de çok sevindim. Çünkü radyo herkese ulaşan bir mecra. Dolayısıyla teşekkür ediyorum ben de. Ama yayının ilk başında sen şöyle bir ifade kullandın. Dedin ki yani hani benim ilk radyo tecrübem, o yüzden hani heyecanlıyım ve bir takım hatalarım olabilir. Valla açıkçası bir şey söyleyeyim Ahmet. Sen yılların radyocusu gibi gayet işi iyi götürüyorsun. Tebrik ederim o anlamda.
Valla oradan öyle hissedilirse çok iyi de burada arkadaşlar görüyorlar. Elim ayağım titriyor. Mesleğe başladığımda ki televizyonculuk da yaptık. Televizyonda da canlı yayın yaptım silik ama bu kadar heyecanlandığımı siyah başlıklı bir mikrofonun karşısında bu kadar zor kelime kuracağımı, heyecanlanacağımı düşünmemiştim. Ama neyse
demek ki,
ki
gazetecilik hep bir heyecandır biliyorsun. Aynen, 40 aynen. yıl olmuş. O 40 yıldan sonra yine heyecanlanmak iyi bir şey.
Aynen. Aynen. Evet, o şekilde avunuyoruz.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum tekrar. En azından hani Otomobil Gazetesi biliyorsun birçok YouTube'uyla, Twitter'ıyla, dijital gazetesiyle, ki orada da seninle beraber işler yaptık, web sitesiyle. Onu bir de radyo mikrofonlarından sesli hale getirelim dedik. Grubumuzda yeni açılan Radyo 1 ile böyle bir imkanı değerlendirelim istedik. Durum
tekrar
böyle.
Tekrar tebrikler. Buyurun.
Şimdi pazartesi günü olmasını yani özellikle seçtim. Çünkü pazartesi günleri biliyorsunuz bizim için aslında hani otomobil günlük gazetelerin pazar günleri belki de seninle başlayan bir geleneği var. Garip bir gelenek ama pazartesi günleri çıkıyor haberler. İstiyorsan önce oradan bir başlayalım. Nasılsa ÖTV'yi vesaireyi konuşuruz. O konular çok uzun ama kimse bilmez bu gazete, günlük gazetelerde otomobil sayfaları neden pazartesi günleri çıkıyor. Bütün evet. gazete anlaşmış vaziyette. Çünkü bu işin de ilk başı senle başlıyor diye biliyorum.
Evet.
Hürriyet gazetesinde evet. Otomobil sayfası yapma hikayeni bir anlatır mısın?
Tabii. Şimdi yani o tarihlere şöyle bir geri dönüp baktığımızda Türkiye'nin işte serbest ekonomiye geçişi ve finansal olanaklarının, yani işte bankaya gidip kredi kullandığınızın dönemlerinin ilk başları. Evet. Daha öncesinde o günlere gittiğimizde Türkiye'de otomobil satışları bayiler, galeriler üzerinden senet sistemiyle yapılan bir şeydi. Dolayısıyla da belirli bir kesim alabiliyordu. Ama ondan sonraki dönemde finansal olanakların artmasıyla otomotiv talebi de oluşmaya başladı. Aynı zamanda gümrük birliği nedeniyle evet. işte Türkiye başka markaları için de oldukça cazip bir pazar olarak görüldü. Ve dolayısıyla da bir otomobil konuşmaya başladık biz o dönemde. Ben de ekonomi muhabiriyim ve ekonomi servisinde çalışıyorum. Dedik ki yani biz niye bu büyüyen ve insanların talebi olan bir şeyi farklı bir anlamda bir sayfayla, bir habercilik anlayışıyla bakmıyoruz ve yapmıyoruz diye düşündük. Ve otomobil konusunda haftanın belirli gününde bir sayfalar yapılmaya başlandı. İşte yabancı gazetelerdeki yapılan sayfalardan bir parça esinlenerek yapılan, sonrasında kendi imzamızın atıldığı, yani hani kendi görüşümüzü ve kendi bakış açımızın yansıtıldığı sayfalara dönüştü. Evet, dediğim gibi ilk başlatan isim benim ama diğer gazetelerde buna uyum sağladılar. Dolayısıyla da böyle bir şey oldu. Ha, geleneksel olması belirli bir süre sonra oldu. Dedik ki yani hani bir sayfa bulduğumuz zaman otomobille ilgili haberleri tek bir sayfada vermeye başlamıştık. Sonrasında bunu bir pazartesi günü verelim dedik. Çünkü şöyle bir şey, yani otomobil deyince sen de ilk başta şey yaptın. Yani bir yatırım aracı gibi görülüyor. Bir evet, bir yerden bir yere ulaşım aracı, bir nesne. Fakat bunun yanı sırasında başka şeyler de var. Yani bir lifestyle tarafı var, bir işte psikolojik var, sosyolojik tarafı var otomobilin. Tek evet. başına bir yatırım aracı olarak görmemek lazım. Bir statü falan. Dolayısıyla herkes gazetecilikte o dönemde otomobili birazcık daha magazinsel olarak herhalde bakıyorlardı. Yani bu otomobil haberleri işte hafta sonu yazısı olabilir falan gibi düşünüyordu. Fakat biz dedik ki yani bu bir ekonomi şeyidir. Bir ekonomi sayfasına yayınlayacağı için işte borsa var. Borsa pazartesi günü açılıyor. İş dünyası pazartesi günü start veriyor çalışmaya. Dolayısıyla da biz de çünkü sadece otomobili sürüş izlenimini yazmıyorduk.
Evet.
Aynı zamanda da ekonomik tarafını da, makroekonomik tarafını da veriyorduk. Dolayısıyla bir pazartesi günü böyle oluştu. Bu bir gelenek haline geldi. Ben bunda bir sakınca görmüyorum. Pazartesi günü gayet güzel bir şekilde herkes otomobille ilgili yazılarını yazıyor. Biz de yani okuyucu olarak da bakıldığında bu konuya meraklı olanlar, işte otomobil konusunda borsaya yatırım yapanlar ya da işte yatırım olarak düşünüp otomobil alsat işine girenler, otomobille ilgili neler oluyor, ne neler bitiyor ve gelecekte neler olacak? Bütün bunları her sayfaya bakarak, her gazeteye bakarak bir fikir sahibi oluyor diye düşünüyorum.
Evet, zaten gazetelerin ekonomi sayfalarında yer aldığı için genellikle de zaten sektörel şey, yani genel müdür röportajları, pazar
payları,
satışlar vesaire, evet, gibilerinden işin ekonomisiyle ilgili konular var. Çok da öyle magazin konuları zaten artık yani eskiden haftalık dergilerdi. Şimdi artık onlar da kalmadı. Yani aylık dergilere ya da dediğin gibi hafta sonu eklerine doğru yöneldi.
Bir de sosyal mecralar var. İşte evet, YouTube'dan bir otomobille ilgili karşılaştırmayı ya da yeni çıkmış bir otomobilin sürüş performansını, yakıt tüketimini artık okumuyor. Açıyor, evet, gidiyor, bakıyor. Zaten hani baktığımızda dergilerin de artık işte ilk bunu keşfedenlerden bir tanesi de sendin. Dergicilik evrildi ve sosyal mecralarda sen dergiciliği yapmaya başladın. Öyle değil mi? Yani hani
evet, evet,
böyle bir evrilme söz konusu. Herkes bu evrilmeden etkileniyor bir şekilde ve oraya doğru gidiliyor.
Evet. Peki şimdi sen mesela bir gence otomobil gazetecisi olmasını tavsiye eder misin?
Şimdi otomobil gazetecisi olmayı, evet, her türlü medyada inanılmaz bir erozyon olmasına, insanların artık eline gazete alıp okumadığını görmemize rağmen gazetelerin hala bir içerik üretim fabrikası olduğunun şahidiyim.
Evet.
Bu açıkça ve net ortada. Yani demek istediğim şu: gazeteler bir şekilde haber üretiyor, içerik üretiyor. Bu içeriği de web portallar, işte sosyal medyada, Twitter'da olanlar, Instagram'da olanlar copy paste yapıp alıp bir şekilde kendi fikirleri gibi paylaşıyorlar. Yani dolayısıyla habercilik o anlamda ölmedi. Ama haberciliğin farklı bir yöne kaydığını söylemek mümkün. İşte o da dediğim gibi, yani günlük gazeteler okumuyor. Yani çok şahit olduğum başka bir şey daha var. Otomotiv firmalarının yöneticileri de okumuyor ne yazık. Ya o anlaşanlı CEO'lar, dernek başkanları gazeteleri, yazılı basını bir şekilde görmemezlikten geliyorlar. İşleri güçleri pazarlama ve satış olduğu için, çünkü evet, onlar da sonuçta bir patrona hesap veriyorlar tahmin ediyorum. Ve dolayısıyla da yıl sonunda alacakları bonuslar ve başka konulardaki terfiler, ne bileyim işte sırtlarının sıvazlanmasını görmek için herhalde satışa odaklandıkları için daha çok sosyal mecralarla ilgili şey yapıyorlar. Bu da zaten sosyal mecra dediğimizde de aslında hani Google'a para veriliyor, reklam veriliyor. İşte senin o otomobilin markası ya da yeni modelin bir şekilde orada çıkıyor. Yani hani bu böyle enteresan bir şeye dönmüş durumda. Yani demeye çalıştığım, evet, gazetecilik şeyin temelinde aslında gazetecilik var. Yani otomotiv, evet, basını da sonuçta gazetecilikten gelen bir şey. Meraklı olmak lazım. Otomobili sevmek lazım. Ama sadece ekonomiyle ilgili otomotiv yazar olan insanlara da baktığımızda, ben bu konunun Türkiye'de ihtisaslaşmış bir basın örneğinin otomotivde olduğunu görüyorum. Bu birçok, evet, alanda mı göremiyoruz bunu. Ne demek istiyorum? Yani otomotiv gazetesi aslında biraz sosyolojiden de anlar, biraz psikolojiden de anlar. Niye? Sosyoloji dediğimiz şey, otomobil bugün dünyanın her yerinde böyle değil ama Türkiye'de bir statü meselesi.
Evet.
İnsanlar işte otomobiliyle kendilerini bir yere konumlandırıyorlar. Yani biz de otomotiv gazetecileri de sadece sıfırdan yüze yazmıyoruz ya da işte o yılın üretimini ya da işte CEO'ların söylediği satış hedeflerini yazmıyoruz. Bunları da diyerek klavyenin başına oturuyoruz. Yani dolayısıyla bu çok önemli. Ben öneririm. Evet, öneririm. Ama hani biraz gazetecilikte tecrübe kazanıp çok sosyal medyaya, YouTube'a yönelmesini isterim. Ama YouTube'da da şunu görüyoruz. Çok izlenen, çok abonesi olan otomotiv kanalları var. Bu kanalların birçoğunda, hani birkaç tane isim var. Onlar da bizim zaten içimizden çıkmayan arkadaşlar. Evet. Onlar da otomotiv gazetecisi, dergicisi insanlar. Ama bir kısmı otomobil anlatıcısı. Ne yazık ki showroom'a gidiyor, otomobili anlatıyor. Yani bunu sokaktaki bir çocuğa da çağırdığında o da teknik verileri broşürden ezberleyip sana o bütün bilgileri verebilir. Dolayısıyla böyle de bir şey var. Yani benim söylemeye çalıştığım önce bir genç arkadaşın bu işe eğer başlayacaksa bir parça bilgi sahibi olması ve gazeteciliğiyle öğrenmesi, ondan sonra sosyal mecraya girip işte o söylemiş olduğum biraz önceki anlatıcı kısmını atlaması gerekiyor ki izleyici de yani gerçekten çok etkili de otomobili bilen bir izleyici de var. Bizim ilk başladığımız yıllarda ne yazık ki otomotiv izleyicisi ya da okuyucusu bu kadar bilgili değil. Şimdi sen herhangi bir yanlış bir şey söylediğinde pat diye sana diyor ki yok kardeşim diyor o arabanın diyor bagaj hacmi litresi şu kadar diyor. Sen yanlış bir şey söyledin diyor. Yani buna kadar iyi bilen bir izleyici kitlesi var. Bu da sevindirici aslında çünkü kendini yani otomotiv gazetecilerinin kendini geliştirmesine neden olan bir durum bu.
Aynen. Evet. Evet, kesinlikle. Ben de mesela hani artık YouTube ya da sosyal medya hayatımızın bir parçası. Ona baktığım zaman mesela hani otomobil gazetecilerinin daha kaliteli içerikler ürettiklerini ama onun dışında çok izlense bile işte bir galerici mesela dediğin gibi ya da yani genelde galericiler hani gidiyorlar showroom'a mesela arabayı anlatıyorlar. Bakıyorsunuz
evet.
50 bin 60 bin izlenmiş ama hani yorumlara baktığınız zaman oradaki şey seviyeyi zaten anlıyorsunuz. Profili anlıyorsun bir şekilde. Orada zaten farklılık ortaya
çıkıyor. Yani içerik YouTube'da da içerik her şeyde olduğu gibi çok önemli. Çok izlenmiş olmak çok iyi olduğu anlamına gelmiyor.
Aynen.
Şimdi filmlerden örnek göstermeyeyim yani hani öyle çok filmler var milyonlarca. Onlara girmeyelim ama yani içerik her zaman için önemli. Dolayısıyla da YouTube'da, sosyal mecrada şeyde ama tabii ki güvenilirlik yani her söylediğin, her yazdığın yalan olan, her yazdığın şeyden sonra Türkiye'de yatırım beklediğimiz ama ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen yatırımı yapılmayan yani bir sürü şimdi yatırım dedim ama aklıma ilk o geldiği için.
Evet,
yani anladım. yalan haberler yapılıp, polemik yaratılıp, sansasyonellik uğruna yapılan gazeteciliği de görüyoruz, biliyoruz. Önemli olan da zaten izleyicilerin ve CEO'ların da, hani okumuyor ya CEO'lar, Türk halkı gibi ne yazık ki öyle bir şey var. Dinliyorlar, seyrediyorlar. O da güzel bir şey.
Evet,
bence de. Ama öyle de bir şey var. Dolayısıyla yani içerik, dürüstlük, doğruluk, bütün bunlar ile birlikte YouTube'da ve sosyal medyada bir yere gelme şansları var. Genç gazeteci adaylarının, otomotiv gazetecilerinin. Ben öyle bir şey görüyorum. Bir de bundan para kazanmanın yanı sıra meslek olduğunda para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ama bunun yanı sıra da eğer çok otomobillere de aşk varsa, yaşıyorsanız, tutkunuz varsa en yeni otomobilleri de bir şekilde pandemide biz bunu yapamadık tabii ki. Herkes uzak durduk. Ama direksiyona dokunup o otomobilleri ilk başta sizin görmeniz, tanımanız, sürmeniz mümkün olabiliyor. Böyle de bir bonus oluyor bu işin.
Aynen doğru söylüyorsun. Şimdi son 3 dakikamız var. Ben
eyvah,
seninle ilgili şimdi ÖTV'yi konuşmazsak burada ayıp olur diye düşünüyorum. Şu anda da
evet.
Sen
hızlıca istersen ben o konuda evet. Senin rakamları sen söz ettin. Ben hani ne olacak belki onu konuşmak
evet.
lazım.
Evet, evet. Yani evet, genel bir senin düşüncelerini bu ÖTV matrah düzenlemesiyle, ÖTV düzenlemesiyle ilgili düşüncelerini alabilirsem çok memnun olurum.
Çok geç kalmış bir şey. Uzun süreden beri bekleniyordu ve polemiklere ve manipülasyona neden oluyordu. ÖTV indi, inecek, matrah bilmem ne. Herkes buna takmıştı.
Evet.
Ama belirli de bir nedeni var. Çünkü ÖTV matrahında %45'lik, 50'lik dilime giren otomobil kalmamıştı. Yani insanların sıfırdan elini dokunabileceği, satın alabileceği otomobiller artık olmamaya başlamıştı. Şimdi bu en son baktığımızda Ağustos 2020'de olmuş. Yani bir yıl önce yapılmış en son ayarlama.
Evet.
Dolayısıyla bir yıl sonra tekrar yapıldı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Ve dolayısıyla da bence olumlu bir gelişme. Pazara olumlu yansıyacaktır. Ama biraz önce sen çok güzel altını çizdin. Çip krizi nedeniyle otomobiller üretilemiyor. Yani otomobil tedariğiyle ilgili hala bir şey var. Ve Avrupa'da geçen yıldan farklı olarak Türkiye Avrupa'da da talep arttığı için Türkiye o kadar kolay bir otomobil bulamıyor. Geçen yıl şöyle bir avantaj vardı. Avrupa satmadığı için Türkiye'de istediğin otomobili bir şekilde getirdiler ve satışa sunabildiler. Dolayısıyla piyasayı rahatlatacak bir şey, talebi arttıracaktır. Çünkü %5 ile 17 arasında bir fiyat indirimine neden oluyor. Bu indirimi otomotiv firması yapmıyor.
Evet,
bu indirimi evet. yapan, bunun altını çizmek lazım. Bu indirimi yapan aslında vergi matrağı, baremi yükselttiğin zaman o yükseltmeyle birlikte otomobilin ÖTV'si de bir alt dilime giriyor. Bir alt dilime girmesi zaten senin için çok büyük bir avantaj
evet,
oluyor.
Evet, evet.
Yani hiçbir marka, hiçbir firma size lütuf olarak indirim yapmıyor sayın tüketiciler. Size indirim yapılan işte ÖTV'nin olmasıyla, matrağın ayarlanmasıyla. Dolayısıyla evet piyasada bir hareket yaratacaktır ama bu hareket illa Ağustos'ta olmasına gerek yok. Ama otomobil zaten bulmak için bazı modellerde 3 aylık sıralar vardı.
Evet,
yani
evet,
özellikle SUV araçlarda piyasada da Avrupa'da da çok satanlardı. 3 ay bekleniyordu. Dolayısıyla öyle bir döneme denk geldi ve aynı zamanda Ağustos'ta da yerli üreticilerin de fabrikalarının kapattığı ve bakım yaptığı bir dönem. Yani hatlarda otomobil yok. Bu nasıl aşılır onu bilemem ama mutlaka rahatlatacaktır. ÖTV barem ayarlaması en çok yerli üreticilere yaradı.
Evet.
Çünkü buna çok dikkat edilmiş anladığım kadarıyla. Cari açığı da maliye bunu çok kontrol ettiğini düşünüyorum. Fiyatları öyle bir yere getirdi ki yerli otomobil üreticilerine yarayan bir matrah değişikliği. Ve aynı zamanda da hibrit. Hibritte de bir şey açayım eğer izin varsa hemen çok kısa.
Evet çok kısa.
Hibritlerde biliyorsunuz bir tam hibritler var bir de yarım hibritler
evet,
var.
Evet.
Türkiye'de yarı hibritlerin satılan sayısı çok fazla artmaya başladı. Aynı zamanda Hyundai Aslan firması da Türkiye'de yarı hibrit, mild hibrit üretiyor. Dolayısıyla en çok mild hibrit yani yarı hibritlere yarayacak bir şey. Bu hibrit özelliği de seni bir yerden bir yere elektrikle götüren bir şey cins değildir teknolojisinde bu yarı hibritte.
Evet.
Sadece otomobilin gazına bastığında, çalıştırdığında otomobilin yakıt tüketimine olumlu katkı sağlayan ve otomobilin performansına olumlu katkı veren bir hibrit türüdür teknolojisidir. Dolayısıyla diğer hibrit üreticileri de ne yazık ki bu hibritin kapsamının, teşviğinin daha da genişletilmesini arzu ediyorlar, talep ediyorlar. Bence doğru olan da bu açıkçası.
Artık yaşayıp göreceğiz.
Evet.
Ben evet. sana çok teşekkür ediyorum. Bu ilk heyecanımda benimle beraber oldun. Ama bu telefonda oldu. Artık bir dahaki sefere seni stüdyoda da ağırlamak isteriz. Her
olur
şey için,
tabii ki.
Her
tabii,
şey için teşekkür ediyorum.
Çok konuşulacak şey olduğunu ben
aynen,
de farkına
çok,
vardım.
Aynen.
Susmak bilmedim.
Estağfurullah.
Bir daha sefere çağırırsan tabii ki memnuniyetle.
Aynen. Çok teşekkür
tekrar
ediyorum.
Tekrar tebrik ediyorum. Hoşça kal.
Sağ ol. Sağ ol. Evet, Otomobil Gazetesi'nden şimdilik bu kadar. Bize Otomobil Gazetesi sosyal medyasından, Radyo 1'den ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Önümüzdeki pazartesi günü saat 2'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Otomotiv sektöründeki son gelişmeleri, yenilikleri konu alan, otomobil alacak ya da satacak olanların tüm sorularına yanıt bulacağı Otomobil Gazetesi, Ahmet Çelik'in sunumuyla Radyo 1'de.